Çınaraltı.
Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'ndan hepinize merhaba. Sizleri yeni bir Çınaraltı programından selamlıyoruz. Ve bu hafta da programımızı açıyoruz. Bir zamanlar ülkemizde Alman germanofil modası esiyordu. Alman hayranlığı. Osmanlı ordusunda son zamanlarda Alman generalleri vazife yaptılar. Maksatları orduyu Almanlaştırarak Osmanlı Devleti'ni kendi menfaatleri istikametine çekmekti. Uzman subay olarak geldiler. Mühim kumanda merkezlerinde vazife aldılar. Ama savaş neticesinde mağlup olunca alelacele ülkelerine dönmek zorunda kaldılar. Türkiye'deki serüvenleri iki savaş gemisiyle başladı, kendilerine tahsis edilen nakliye gemileriyle son buldu. Osmanlı İmparatorluğu'nun 1. Cihan Harbi'ne girişinin hikayesi Alman siyasetinin o günlerdeki izlerini taşır. 30 Ekim 1914'e bağlayan gece Karadeniz'deki Rus limanlarını bombardıman eden Yavuz ve Midilli savaş gemileri Almanya'nın Osmanlı İmparatorluğu'na hediye ettiği Göben ve Breslau zırhlarıydı. Osmanlı İmparatorluğu'nun fiilen harbe girmesine yol açan bu bombardıman hadisesinde Talat, Enver ve Cemal Paşa üçlüsünün tasvipleri vardı. Bu tasvipler istikametinde verilen taarruz emrini Alman kumandan Amiral Suchon'a veren aslında Alman Büyükelçisi Baron Wangenheim idi. Bu yolla kendi siyasi istikballerini imparatorluğun kaderiyle beraber Alman müttefiki olmaya bağlayan paşalar üçlüsü Talat, Enver, Cemal paşalar harbin Alman mağlubiyetiyle neticelenmesi üzerine tıpkı Almanlar gibi Osmanlı topraklarından uzaklaşmak, yurt dışına kaçmak mecburiyetinde kalacaklardı. Değerli dinleyiciler, yakın tarihimizin bu enteresan sayfasını fiilen yaşamış olan kişilerden birisi de Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun Osmanlı İmparatorluğu'ndaki askeri maslahat güzarı ve Anadolu'daki Avusturya birliklerinin kumandanı Mareşal Josef Pomyankowski idi. Almanlarla arası pek de hoş olmayan bu subayın, kendisi Alman olmakla beraber Almanya ile arası pek hoş olmayan bu subayın, Alman da değil aslında Polonya asıllıdır, Osmanlı Devleti'nin çöküşü konusundaki görüşlerini de ihtiva eden hatıraları 1928 yılında neşredildi. Pomyankowski, Almanların Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki emellerinin bir hayli gizli tutulan bazı planlar içinde uzun devreli bir ele geçirme maksadına müteveccih olduğunu öne sürmektedir. Buna göre Almanlar İngilizlerin elinde bulunan Hindistan'a kadar ki topraklarına Osmanlı İmparatorluğunu bir tür manda altına alarak hakim olacaktı. Sultan Hamid devrinden başlayarak Osmanlılara sokulmaları ve Talat Enver Cemal üçlüsüyle ittifak içine girmelerinin temelinde aslında bu maksat yatıyordu. Buna 5B formülü diyorlar değerli dinleyiciler. Berlin, Bükreş, Bizantiyon yani İstanbul, Bağdat, Bombay. Yani bu 5 şehir böyle birleştirilecek Alman hakimiyetiyle. Yani netice itibariyle Almanların Osmanlı Devleti'nin yaklaşmalarının sebebi bu. İngiliz emellerini tehdit etmek. Osmanlı Devleti'ni bir nevi sömürge haline getirmek. Evet, hatta bu maksatla Osmanlı Devleti'ni harbe sürüklemişler. Sureta yardımcı olmak, müttefik olmak kisvesi altında Osmanlı Devleti'nin başına çok büyük belalar açmışlardır. Osmanlı hükümeti Sultan Hamid zamanında İngilizleri köşeye sıkıştırmak, onlara bazı tavizler verdirebilmek için zaman zaman Almanya ile flört etmişler ama hiçbir zaman Alman yörüngesine girmemişlerdir. Hatta Kaiser Wilhelm Tantana ile Osmanlı ülkesine gelmiş, İstanbul'da bulunmuş, İstanbul'da onun hatta İstanbul'a bir de Alman Çeşmesi diye bilinen bir abide kazandırmış. Buradan Kudüs'e geçerek kendi dinlerine göre hacı olmuş. Muazzam bir sükse yapmıştı. Bu bile Osmanlı hükümetini tam manasıyla Alman yörüngesine sokmaya sokmakta muvaffakiyet sağlamadı. Ama işte İttihat ve Terakki hükümeti başa geçince İttihat ve Terakki hükümeti içindeki Angolofiller yani İngiliz taraftarları hemen tesis haline getirildi ve Germanofiller yani Alman taraftarları Almanya'nın da yardımıyla iktidarı ele geçirdiler ki Talat, Enver, Cemal üçlüsü Germanofillerin önde gelenleriydi. Ve Almanlar eğer harbe girmese bile Osmanlı Devleti bu vesileyle, ittifak vesilesiyle Osmanlı Devleti'nden istifade etmeyi düşünüyorlardı. Yani 1. Can Harbi'ni Osmanlı Devleti kazansaydı bile Alman müstemlekesi olmaktan kurtulamayacaktı. Nitekim bu devirde Berlin'den İstanbul'a gelen bir trene Berlin istasyonundaki işgüzar memurlar tarafından tebeşirle Enverland yazılması, Enver ülkesi yazılması da bu politikanın ne kadar o zamanlar için yolunda gittiğini, ne maksatlarla yapıldığını gösteriyor. İşte bu plan içinde 1. Cihan Harbi boyunca giderek artan bir hızla Osmanlı ordusu Almanlaştırıldı değerli dinleyiciler. Harbin sonlarına doğru öyle bir vaziyete gelinmişti ki Türk askerlerinin idaresi hemen bütünüyle Alman subaylarının elindeydi. Birlikler de basit erat dışında hemen hemen tamamıyla Alman personelinden teşekkül ediyordu. Değerli dinleyiciler, Alman askeri personelinin Osmanlı ordusuna katılmasının hikayesi şöyle inkişaf etmiştir. 1913 yılının 1. kanununda yani Aralık ayında bir anlaşmaya varıldı Almanya ile ve bu anlaşmalar neticesinde ilk Alman askeri misyonu İstanbul'a geldi. Bu grubun başında sonradan Maraşer olan General Ivan von Sanders vardı ve heyet 40 kadar Alman zabitinden, subayından teşekkül ediyordu. Yapılan temaslar neticesinde 1914 yılının ilk aylarından başlayarak Almanya'dan subay akışı hızlandı ve Pomyankovski'nin tabiriyle bir sel halinde Osmanlı ülkesini kapladı. Osmanlı ordusunun yalnızca emir kumanda seviyesindeki safları değil, teknolojik gerilik sebebiyle teknik birimleri de Almanlar tarafından devralındı. Mühimmat yapımı, top dökümü gibi harp sanayi müesseselerinin hem idaresi hem de teknik kadroları için Almanya'dan mütehassıslar gelmeye başladı. Bu arada deniz kuvvetleri ve tersaneler de Alman yönlendirmesine verildi. Bu birliklere ait çeşitli atölye ve fabrikalarda çalışmak üzere Almanya'dan misafir işçiler bile getirildi. Almanların İstanbul'a gelişleri ise başlı başına bir serüven şeklinde cereyan etmiştir. Berlin ve Viyana'dan Bulgaristan üzerinden tren bağlantısı ancak 1916'dan başlayarak gerçekleştirildiği için Alman zabit ve malzemesini taşıyan ilk tren 17 Ocak 1916'da İstanbul'a vardı. Ondan önce münakale Romanya üzerinden gerçekleştiriliyordu. Ancak o zamanlar Romanya bir taraf kalmaya çalışıyordu. Yalnızca en masum görünüşlü personel ve malzemeye geçiş izni veriyordu. Bunun için Alman zabitler umumiyette sivil giyinmiş uzmanlar kılığında seyahat ediyorlardı. Bu arada da gerekli askeri malzemenin birçok küçük parçasını üzerlerinde ve bavullarında taşıyorlardı. İstanbul'da ilk çalışmaya başlayan askeri fabrikalar, bu uzmanlar ve bu kaçak malzemeyle işler hale getirildi. Bulgaristan demiryolu açıldıktan sonra muntazam tren seferleri yoluyla Türkiye'ye personel ve malzeme aktı ve bunlar fevkalade boyutlara ulaştı. Harbin sonlarına doğru Osmanlı topraklarında vazife yapan Alman subay, uzman ve personelinin 20 bine ulaştığı tahmin ediliyor. Bu personel içinde bir Prusya Mareşali von der Kolch, Osmanlı ordusu için seçilmeleriyle Mareşal ünvanı alan iki general Limon van Sanders ve General Falkenhayn, ayrıca 3 de amiral Uzedom, Suchon ve Martens bulunuyordu. Ayrıca çeşitli derecelerde 10 kadar başka general vardı. Alt seviyede zabitlerin, albay, binbaşı gibi bunların sayısı ise 1000'e bali oluyordu. Alman zabitleri Osmanlı ordusunda Almanya'daki rütbelerinin bir üstünü elde ediyorlardı. Mesela Liman von Sanders Almanya'dan ilk gelişinde tümgeneral idi. Osmanlı ordusunda birinci ferik yani orgeneral oldu. Ancak sonradan İstanbul ordu kumandanı olmak yerine bütün Osmanlı ordusunun umumi müfettişi tayin edilince İmparator Wilhelm Liman von Sanders'e süvari generali rütbesini verdi. Böylece de Alman generali Osmanlı ordusu içinde müşir yani mareşal oldu. Değerli dinleyiciler, Alman zabitlerinin Osmanlı ordusunda tuttukları yerler ve İstanbul'da bulunan öteki Almanlar arasında zamanla bazı mihraklar belirmekte gecikmedi. Ordu içinde bulunan zabitler yoluyla bütün askeri vaziyete hakim olduğundan Limon von Sanders İstanbul'da ayrıca bir askeri ateşe bulundurulmasını gereksiz görüyordu. Bu arada aralarında bir anlaşmazlık çıkınca mevcut askeri ateşe binbaşı von Laffert geri çağrıldı. Ancak büyükelçi Hans von Wangenheim Liman von Sanders'ten müstakil bir askeri müşavir bulundurma istediği için onun tesiriyle Albay von Leipzig askeri ateşe tayin edildi. Ama büyükelçi Wangenheim'ın yakın dostu olan bu zabit bir kaza neticesi öldü. Onun yerine daha önce de İstanbul'daki Harp Akademisi'nde Erkan-ı Harbiye sınıflarında yani kurmay sınıflarında taktik dersleri veren, Balkan Harpleri esnasında da Osmanlı Şark Ordusu kumandanı Abdullah Paşa'nın Erkan-ı Harbiye heyetinde, kurmay heyetinde bulunan Albay von Loschow getirildi. Bu arada başından beri yalnızca Osmanlı Devleti'ne bağlı olan Osmanlı Erkan-ı Harbiye reisleri bu karmaşık ilişkilere dahil oldu. Önceleri General Bronsart von Schellendorf, sonradan da von Schecht, Osmanlı Erkan-ı Harbiye reisleriydi. Erkan-ı Harbiye reisi, bugün Genelkurmay Başkanı gibi anlaşılıyorsa da öyle değildir değerli dinleyiciler. Osmanlılarda, Osmanlı ordusunda Erkan-ı Harbiye reisi, Genelkurmay Başkanı'nın yani Harbiye Nazırı'nın kurmay başkanıdır. Şimdi nasıl orduda kurmay başkanı var, bu Almanlar da Harbiye Nazırı'nın ve orduların kurmay başkanı olarak vazife yapıyordu. Yani Erkan-ı Harbiye reisi deyince Osmanlı Genelkurmay Başkanı değil, ordunun, çeşitli orduların kurmay başkanları anlaşılacak. İşte Schellendorf bunların en meşhurlarından birisidir. Bunlar, bu Schellendorf ve von Schecht, Enver Paşa'ya yakınlığı sebebiyle Limon von Sanders'ten müstakil olarak bir güç odağı teşkil ediyordu. Demek ki İstanbul'da bir Liman von Sanders, Alman uzman heyetinin başkanı olarak İstanbul Ordu Komutanı. Bir tarafta Alman Büyükelçiliği ve buradaki askeri ateşeler, bir tarafta da Osmanlı ordusundaki kurmay başkanları Schellendorf gibi birer güç odağı teşkil ediyordu Almanlar arasında. Bu münasebetler içinde İstanbul'daki Almanlar arasında bir takım ayrılıklar baş gösterdi. Bu ayrılıklar neticesi Alman güçlerinin kendi hükümetleriyle ve kendi genel kurmaylarıyla münasebetleri olduğu kadar Babali ile, yani Osmanlı hükümetiyle münasebetleri de bir takım karışıklıklar geçirdi. Avusturya elçisi Pomyankovski'ye göre Almanlarla Osmanlıların Birinci Cihan Harbi'ni kaybetmelerinde işte bu karışıklıklar mühim bir rol oynamıştır. Birinci Cihan Harbi'nde Osmanlı ordusu ana hatlarıyla 7 cephede çarpışmıştır değerli dinleyiciler. Bu 7 cephenin sadece Çanakkale ve Irak cephesinde nispi bir galibiyet, onun dışındaki 5 cephede ise mağlubiyet elde edilmişti. Bu mağlubiyette Osmanlı subaylarıyla Alman subayları arasındaki ihtilaflar, Alman subayları arasındaki anlaşmazlıklar ve Alman subayların dirayetsiz idareleri rol oynamıştı denir. Hatta Irak ve Çanakkale gibi zaferle neticelenen cephelerin bile neticede Osmanlı galibiyetinin aleyhinde olması, yani harbin cereyanına müspet tesirde bulunmaması bile Almanların suçu olarak değerlendirilir tarihçiler tarafından. Yani Osmanlı ordusunun yenilmesinde ordunun perişanlığı, mühimmat noksanlığı, asker kaçaklarının fazlalığı, geniş cepheler, bu cephelere adapte olamayacak askerlerin buraya sevk edilmesi, macera perest tavırlar olduğu kadar Alman beceriksizliğinde rol oynadığı söylenir. Evet, 1. Cihan Harbi ağır bir mağlubiyetle neticelendi. Talat, Enver ve Cemal Paşa üçlüsü 1 Kasım 1918 akşamı Almanların temin ettiği deniz vasıtalarıyla İstanbul'u terk ettiler. Artık her şey sona erdi. Bu durumda Almanlara da yol gözüktü. Liman von Sanders, Suriye ordusunu Mustafa Kemal Paşa'ya devredip Adana üzerinden İstanbul'a dönmüş ve İngiliz General Wilson'la varılan bir anlaşma neticesi, gelmesi beklenen ittifak askerleriyle sürtüşmeleri önlemek için bütün Alman askerlerini Anadolu yakasında toplamıştı. Doğu cephesinde bulunan bütün Alman askerler İstanbul'a doğru yola çıktılar. Birkaç gün sonra Alman sefaretinin bütün memurları ve üst düzey Alman salahiyetliler ve İstanbul'da bulunan Alman kolonisinin önde gelen mensupları General ve Corcovado adlı yolcu gemilerinde enterne edildiler. Bu gemiler Alman bandıralıydı. Harbin çıkış günlerinde Doğu Akdeniz'de kalınca İstanbul'a sığınmışlar ve bütün harp müddetince İstanbul'da kalmışlardı. 14 Kasım 1918 günü Alman sefareti ittifak kuvvetlerince işgal edildi. İstanbul'un Anadolu yakasında toplanan Alman askerleri buradan kalkan gemilerle ülkelerine gönderildiler, esir alınmadılar. Bu arada sayıları Almanlardan daha az olan Avusturya Macaristan birliklerini memleketlerine göndermek için Osmanlı hükümeti Reşit Paşa adlı bir askeri nakliye gemisini tahsis etti. Avusturya Macaristan elçisi Pallavicini ve sefaret personeli ise 30 Kasım günü kalkan bir trenle Sofya üzerinden Rusçuk'a gönderildiler. Oradan gemiyle Orsova'ya ve yeniden trenle Budapeşte'ye ve oradan da Viyana'ya ulaştılar. Reşit Paşa gemisi 10 Aralık'ta Haydarpaşa Limanı'na yanaştı. Burada personel taşımaya elverişli bir hale getirildi. 6 Ocak günü 200 subay, 1050 er ve 200 sivil yolcusuyla Trieste'ye doğru yola çıktı. 20 Ocak günü Trieste'ye vardı ve Avusturya Macaristan tabiyetindeki bu kişiler trenlerle memleketlerine döndüler. Böylece Osmanlıların müttefikleri olan Almanlar ve Avusturyalıların Türkiye maceraları Almanların Türklere verdiği savaş gemileriyle başladı. Göben ve Breslav. Türklerin onlara tahsis ettikleri nakliye gemileriyle sona erdi. Değerli dinleyiciler, 1823 yılının 13 Temmuz gününe dönüyoruz. Londra'daki Kraliyet Astronomi Cemiyeti'nin ihtişamlı salonunda hazır bulunanlar merakla kürsüdeki adamın anlattıklarını dinliyorlardı. Bir ara herkesin birbirine bakıp sonra aralarında fısıldaştıkları görüldü. Kürsüdeki kişi gerçekleştirdiği makinanın o zamana kadar yapılmış hesap makinalarının en kusursuzu olduğunu söylüyordu. Derken birisi ayağa kalktı. Bu harika makina burada gözlerimizin önünde basit bir polinomun ilk değerlerini hesaplayabilir mi diye sordu. Mesela x kare artı x artı 41. O ana kadar olup bitenlere karşı kayıtsız olan adamın yüzünde bir tebessüm belirdi. Önünde duran bir takım garip çarklar, dişliler ve ince uzun çubuklardan müteşekkil makineye uzandı. Bazı ayarlar ve düzeltmeler yaptı. Yandaki kolu birkaç kez çevirdi, sonra yüksek sesle neticeyi bildirdi. Bildirmesiyle de koca salon alkışla inledi değerli dinleyiciler. İnanılacak gibi değildi. Şimdiye kadar hiçbir hesap makinesi böylesine muvaffakiyete ulaşmamıştı. Böyle bir netice vermemişti. Doğru bir netice vermemişti. Cemiyetin reisi makineyi yapan kişiyi hararetle tebrik etti ve göğsüne bir altın madalya taktı. Daha sonra İngiliz hükümeti prototip halindeki bu makinayı gerçekleştiren kişiye çalışmalarında destek olması için 1500 İngiliz liralık bir yardımda bulundu. Astronomi Derneği'ndeki gösterisinde dakikalarca alkışlanan kişi Charles Babbage adındaki bir İngiliz matematikçiydi veya Charles Babbage adındaki bir İngiliz matematikçiydi. Tenmut şehrinde dünyaya gelmişti 1792. yılında, demek ki 30 yaşlarındaydı. Son yıllarını ne zamandan beri hep aklını kurcalayan bir hesap makinesini gerçekleştirmek maksadıyla çalışarak geçirmişti. Babbage o günden sonra da hayatının sonuna kadar hep bir hesap makinesi yapmak uğrunda uğraşıp durdu. Bütün varını, yoğunu, şöhretini, hatta sağlığını bu yolda harcadı. Çalışmalara hemen başlandı. Temmuz ayı içinde Londra'da büyükçe bir atölye buldu, kiraladı. Hassas alet yapımında tecrübe sahibi olmuş çok sayıda teknisyen ve ustayla anlaşmalar yapıldı. Bilhassa Babbage olmak üzere bu işle alakalı herkes büyük bir hevesle, büyük bir heyecanla kollarını sıvadı. O yıllarda en karışık ilmi hesaplar bile elle yapılıyordu. Elle hesap yapmak hem uzun sürüyor, hem netice riskli oluyor, hem de pahalıya çıkıyordu. Mesela o yıllarda Fransa'da logaritma cetvelini tanzim edebilmek için sayıları 90'a varan müteahsız hesapçılardan istifade ediliyordu. Bu kişiler Prony ile Legendre isimli ünlü iki matematikçinin nezareti altında geceli gündüzü çalışıyorlardı. Halbuki bir hesap makinesi yapılmış olsa işler hem süratlenecek, hem de kat'i netice elde edilecek, hem de çalışmalar daha ucuza çıkacaktı. Aslında o zamana kadar bazıları bir hesap makinesi keşfetmek için çalıştılar. Ortaya iyi kötü bir makine çıkartmayı da başardılar. Mesela meşhur Fransız matematikçisi Blaise Pascal, Pascal'in adını verdiği meşhur hesap makinesini daha 1643 yılında gerçekleştirmişti. Resmen 1645 yılında Paris'te tanıtılan bu makina toplama ve çıkartmalar yapıyordu. Bir de o devrin değişik para değerlerini birinden ötekine çevirebiliyordu. Pascal bu makineyi sırf babasının hesaplarını kolaylaştırarak ona yardımcı olmak maksadıyla ortaya çıkarmıştı. Clermont-Ferrand şehrinin mal müdürü diyebileceğimiz bir vazifede olan babası bu makine sayesinde vergi hesaplarını kolayca hesaplar hale gelmişti. Bu da Pascal'in adı verilen bu makinenin faydalı olduğunu gösteriyordu. Ne var ki çok pahalıya mal olan bu tip makineler zaman zaman yanlış netice vererek çalışanları feci yanlışlara sürükleyebiliyordu. Çetrefil ilmi hesaplarla uğraşanlar bu makinelere hangi noktaya kadar itimat edeceklerini bilemiyorlardı. Zamanla inkişaf ettirilen bu tip makineler çarpma ve bölmeyi de yapabilir vaziyete gelmişti ama bir seferde ancak tek bir işlem yapabiliyordu. Ne var ki babacın makinesi tek bir seferde bir muadeleyi, bir denklemi çözmek için birbiriyle irtibatlı bir dizi hesabı yapabilecekti. Değerli dinleyiciler, Charles Babbage'ın diferansiyel hesap makinesi adı verilen bu yeni buluşu hayli basit bir sisteme dayanıyordu. Çevresinde 10 dişi bulunan çarklar, tıpkı bugün otomobillerin kilometre saatlerindeki numaratörler gibi dönerek çalışıyordu. Şöyle ki birler hanesindeki çark bir tur döndüğü zaman kendiliğinden onlar hanesinin çarkını bir diş ileriye attırıyordu. O da tam bir tur attığı zaman yüzler hanesinin dişlisini bir diş ilerlettiriyordu. Hesap böylece gelişiyordu. Tabii bütün bu çarklar, dişliler, çubuklar ve benzeri ufak tefek bağlantılar makinayı daha çetrefil hale getiriyordu. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi hiç hesapta olmayan daha başka güçlükler de ortaya çıkmakta gecikmiyordu. Yüzlerce çubuk, bir o kadar da çark, bunların çeşitli bağlantıları makinenin çalışmasını zorlaştırıyordu. Hatta sırasında dönüşü imkansız hale getiriyordu. Kol kuvvetinin bu iş için kafi olamayacağı anlaşılınca gerekli gücü küçük bir buhar makinesinden temin etmeye karar verildi. Evet, tıpkı bir geminin kazan dairesindeki gibi bir buhar makinesiyle hesap makinesi çalıştırılacaktı. Göstergeler, silindirler, borular ve açıp kapama vanaları ile. Çalışmalar sürüp gidiyor ama yine de kat'i bir neticeye ulaşılamıyordu. Aradan 10 sene gibi uzun bir zaman geçmesine rağmen makinenin ancak bir bölümü ortaya çıkartılabilmişti. Babbage elindekini avucundakini bu uğurda harcıyor, gece demiyor, gündüz demiyor, çalışıyor, uğraşıyor ama makineyi tamamlayamıyordu. Yapılacak tek şey yeni para destekleri aramaktı. O sıralarda İngiltere başvekili Wellington idi. Wellington dükü. Waterloo Savaşı'nın galibi, Napolyon'u mağlup eden Wellington dükü. Charles Babbage bu meşhur devlet adamına müracaat etmekte tereddüt etmedi. Başvekil bu yeni makineyle yakından alakadar oldu. O kadar ki Babbage'ın güçlü kişiliğinin ve yılmak bilmeyen azminin tesirinde kaldı. Kalktı bizzat çalışmaların sürdürüldüğü atölyeye gitti. Vaziyeti yakından gördü, planları inceledi, neticede hemen 3000 İngiliz liralık yeni bir kredi açılmasını temin etti. Yeniden kollar sıvandı, temin edilen parayla tekrar çalışmalara girişildi. Babbage ustaları sıkıştırıyordu ama aradan 4 yıl gibi bir zaman geçmesine rağmen yine netice alınamıyordu. 1833 yılının Nisan ayı gelmişti. Çalışmalar hemen hemen hala aynı yerdeydi. Daha çözülmemiş pek çok mesele vardı, hem de öngörülen bütçenin iki katına yakın bir harcamada bulunulmasına rağmen. Gelen haberler kötüydü değerli dinleyiciler. Devlet verdiği parayı kurtarmak istiyordu. Ama kurtaramayacağı da apaçık ortadaydı. Sonunda devlet pes etti. Atölye kapandı, iş yarıda bırakıldı. İşçilere yol verildi. Felaketler bu kadarla da sona ermedi. Devlet parasının nasıl göz göre göre çarçur edildiğinin araştırılması için tahkikat yapılmasına, bu iş için bir komisyonun kurulmasına karar verdi. İşe politikacılar karıştı. Muhalifleri Wellington dükünü yıpratmak için bu meseleyi iyice eşelemeye kararlı görünüyorlardı. Charles Babbage halkın parasını kötüye kullanmakla itham ediliyordu. Aslında zavallı Babbage veya Babbage çalışmaların yarısına yakın bir kısmını kendi cebinden karşılamak mecburiyetinde kalmıştı. Henüz 40'ında olmasına rağmen çökmüştü ama ümitleri kırılmamıştı. Günün birinde bu makinenin muhakkak ortaya çıkacağına inanıyordu. Muhalefetin yaygarası o kadar etkileyici oldu ki iktidar 1832 ve 1834 seçimlerinde ağır darbeler yemekten kurtulamadı sırf bu hesap makinesi macerası yüzünden. Ama Charles Babbage hamisinin maruz kaldığı büyük darbeye rağmen yılmadı. Bir başkası olsa hiç şüphesiz bu işin peşini bırakırdı. Ama o eskisinden daha büyük bir azimle daha karmaşık hesaplar yapabilecek bir başka makinenin yapımına girişti. Bu analitik hesap makinesiydi. İlkinden daha büyüktü. Hangi tür denklem olursa olsun hesabın karmaşıklığına, uzunluğuna bakmadan neticeye ulaşabilecekti. Bugün mütehassıslar bu analitik makinenin günümüzdeki bilgisayarların atası olduğunu kabul ediyorlar. Makinenin 5 karakteristik elemanı vardı. 1 giriş elemanı ki makineyi rakam ve bilgi olarak besliyordu. 2 hesapları yapan bir aritmetik ünitesi vardı. 3 operasyonların çözülüş sırasını gerçekleştiren ve kontrolünü yapan bir ünite vardı. 4 ara bilgilerin birikip depolandığı bir hafıza bölümü vardı. 5 neticeleri yazan bir çıkış ünitesi vardı. Charles Babbage makinasını gerçekleştirmek için 2 ayrı teknikten istifade etti. Biri Jacquemart denilen ve çan kulelerinde saat başlarını vuran tipte otomatlar, ötekisi de mensucatta, dokumacılıkta büyük inkılap yapan Fransız mühendisi Jacquard'ın 1805'te tatbik sahasına koyduğu delikli kartlar. Bilgiler makineye işte bu üzeri hususi olarak delinmiş kartlarla veriliyordu. Zaman acımasızca geçip gidiyordu. Babbage ise çaresizlik içinde yeniden çalışmalara başlamak için hükümetin açtığı tahkikatın sona ermesini bekliyordu. Nihayet 1842'de ki o tarihte Babbage 50'sini bulmuştu, Avam Kamarası tahkikatın neticesini açıkladı. Babbage aklanmıştı, beraat etmişti. İthamların yersiz olduğu ortaya çıkmıştı. Ama projesi de bir daha ele alınmamak üzere terk ediliyordu. Hasılı devlet ona destek olmaktan vazgeçiyordu. O güne kadar iyi kötü ortaya çıkan makinede meraklıların görüp inceleyebilmeleri için Kensington'daki bir müzeye yollanacaktı. O tarihlerde başvekil Sir Robert Peel idi. Bir sırası geldiği zaman meclis kürsüsünde Babbage'ı müdafaa etmek istercesine şu şekilde konuşmaktan kendisini alamadı. Bu makine ile onun ne zaman çalışabileceğini hesaplayabilseydik ne iyi olurdu dedi. Ama muhaliflerden Benjamin Disraeli'nin cevabı çok katı oldu. Buna imkan bulamazsınız. Çünkü meşhur makineniz o sırada kendisi için boşuna sarf edilen baş döndürücü harcamaların hesabını yapmakla meşgul bulunacaktı demiştir. Evet, diferansiyel hesap makinesi hiçbir zaman bitirilemedi değerli dinleyiciler. Analitik makineye gelince o da hiçbir zaman yapılamadı. Babbage hayatının geriye kalan yaklaşık 40 senesini yüzlerce hesap makinesi projeleri çizmekle geçirdi. Onun bu tetkik ve çalışmalarıyla yalnız iki kişi yakından ilgilendi. Daha sonraları ülkesinde başbakan olacak olan ve İtalyan kahraman Garibaldi'nin generallerinden Manebrea ve güzelliğiyle olduğu kadar zekasıyla ün salan büyük matematikçi Ada Lovelace. Lady Ada Lovelace, meşhur şair Lord Byron'ın kızıydı Ada Lovelace. Devrinin en güzel kadınlarından birisiydi. Aynı zamanda eşine nadir rastlanan bir matematik dahisiydi. Genç kadın uzun yıllar boyunca Charles Babbage'ın taslaklarının düzeltmelerini yaptı, sistemin gelişmesindeki teorik imkanları inceledi, çalışmalara yön vermek için uğraştı durdu. Ada Lovelace için, Lord Byron'ın kızı için, tarihin ilk bilgisayar programcısı denilebilir değerli dinleyiciler. Günümüzde Amerikan Savunma Bakanlığı'ndaki bilgisayarlarda uygulanan sistem onun adıyla anılmaktadır. Lovelace, Ada Lovelace. Değerli dinleyiciler, 1834 yılında Schütz adını taşıyan İsveçli bir baba oğul bir bilim dergisinde Babbage'ın çalışmalarını mevzu edinen bir makaleyi okudular ve yakından alakadar oldular. Hemen bu makinenin bir benzerinin yapımına girişmek için kollarını sıvadılar. Uğraştılar, didindiler, sonunda muvaffak da oldular. O kadar ki 1855 yılındaki Paris sergisinde bu yeni keşiflerinden ötürü altın madalya ile mükafatlandırıldılar. Dahası 1864 yılında İngiliz hükümeti İsveç yapımı bu makineden bir adet satın almaya karar verdi. Birkaç yıl önce Charles Babbage tarafından yapılmak istenen bir dizi hesabın sona erdirilmesi için. Babbage hayatının son yıllarını üzgün, yorgun ve küskün geçirdi. Çok teferruatlı bir proje yapmış, bu yüzden de teknik açıdan yetersiz kalmış olmanın kurbanı olmuştu. Ama onu asıl baltalayan çevresindekilerin kayıtsızlığı olmuştu. Hatıralarında, eğer biraz daha yaşayabilsem, analitik makineyi gerçekleştirebilirim. Ama aynı işi bir başkasının yapması için yarım asır uğraşması gerekecek diye yazdı. 1871 yılında 79 yaşında vefat ettiği zaman maksadına varamamış olmanın ezikliği içindeydi. Babbage'ın hayallerinin gerçekleşmesi için 1947 yılına kadar beklemek gerekecekti. Ada Lovelace Byron'ın dediği gibi rakamları kumaş gibi dokuyacak olan makine bugünkü manasıyla ancak o zaman bütünüyle ortaya çıkabilecekti. Evet değerli dinleyiciler, günümüzden 7000 sene önce Çin'de kullanılan abaküsler bütün hesap makinelerinin atası sayılıyor. Çinlilerin suanpan, Japonların da soroban dediği abaküsler teller üzerinde gidip gelen bir dizi toplardan müteşekkildi. Bugün abaküsler ilk mektepte küçük çocuklara hesap öğretmekte işe yaramaktadır. Ama hesap makinelerinin atasıdır. Ama ta bundan 7000 yıl önce başlayan bu hesap makinesi merakı Babbage tarafından geliştirilmiş ve günümüzde çok inkişaf etmiş bir teknoloji bu sayede kurulmuştur. Bu teknoloji büyük ölçüde bu asırlar boyunca bu işe gönül veren Pascal'lerin, Babbage'ların, Çinlilerin ve diğer matematik bilginlerinin çalışmalarıyla olmuştur. Değerli dinleyiciler, İstanbul ve civarının M.Ö. 800 ile 1000 yılları arasında bile meskun bulunduğunu yapılan arkeolojik araştırmalar ortaya koyuyor. Yarı efsanevi bir şahsiyeti olan Megaralı Vizas'ın gelişi ve Sarayburnu'na çıkarak bugünkü Topkapı Sarayı'nın bulunduğu yerde bir akropol ve bu saray ile Gülhane Parkı'nı kuşatan surlar bölgesinde bir şehrin kuruluşu M.Ö. 658 yılına tarihlenir. Bulunduğu stratejik mevkiden dolayı kısa zamanda parlayıp ilerledi bu şehir. Yine aynı sebepten dolayı M.Ö. 5. asırlarda Atinalılarla İranlılar arasında başlayıp devam eden harpler esnasında çok zarar gördü. Bu arada mesela İran hükümdarı 1. Darius bugün Anadolu Hisarı'nın bulunduğu yere kadar geldi. Oradan gemiler üzerinde kurduğu bir köprüyle Rumeli kıyısına geçti ve halkın terk ettiği Bizantiyon yani Bizans şehrini zapt etti ve tahrip etti. Şehir uzun süre İranlı elinde kalmadı. Milattan önce 479 yılında Spartalı kumandan Pozanias geri aldı burayı. Atina ve Isparta ve diğer Yunan şehirleri arasında savaşlar çıkınca şehir bir ara Atinalı general Simonas'ın eline geçti ama Spartalılar tekrar İstanbul'a hakim oldular. Bir müddet sonra M.Ö. 408 yılında yine bir Atinalı olan Alkibiades şehri kuşattı ve Bizans, o zamanki ismiyle Vizantiyon, açlık yüzünden teslim olmak zorunda kaldı. Bir müddet sonra Ispartalılar Atinalılar mağlup ettiler ve İstanbul'u tekrar ele geçirdiler. M.Ö. 340 yılında Makedonya kralı Filippus şehri kuşattı ama alamadı. Yunan şehirleri arasında hep iç savaşlar çıkardı. Bunlar yorulup yıprandıkları için Roma İmparatoru Vespasianus, Rodos ve Sisam adalarıyla bazı Yunan şehirlerini aldığı sırada İstanbul'u da alarak Roma devletine kattı ve milattan sonra 60 ile 79 yılları arasında saltanat süren Vespasianus devrinde Bizans artık bir Roma eyaleti, Roma şehri oldu. Değerli dinleyiciler, böylece Bizans bir Roma eyaleti haline geldikten sonra imparatorluk taht kavgaları sırasında Pisenius'u tuttuğu için Septimus Severus rakibini yenince 194 yılında İstanbul'u kuşattı. siz misiniz benim rakibimi tutan diye. 3 yıl savaş sürdü. Ondan sonra İstanbul'u fethetti. Halkının kılıçtan geçirdi. Surları da dahil olmak üzere bütün şehri tahrip etti. Fakat bir müddet sonra bunu yaptığına pişman oldu. Çünkü şehri aldı, şehir harabe. Yeniden sokaklar kurdu, saraylar, mabetler, hamamlar ve evler inşa ettirdi. Şehri yeniden kurdu, adına da Antonyon adını verdi. Eski Akropol'ün yerine de yenisini yaptırdı. Ancak değerli dinleyiciler, şehri uğradığı ağır tahribattan tamamen kurtaran ve onu adeta yeniden inşa eden bir başkasıdır. 31 yaşında bulunduğu sırada mücadeleye atılıp da rakiplerini bertaraf eden, sonra da 313 yılında bütün Roma'ya hakim olan Arnavut asıllı İmparator 1. Konstantinus'tur. Konstantinus, ikinci karısı Fausta'nın iftirası üzerine ilk eşinden olan oğlu Crispus ile kız kardeşinin henüz 12 yaşındaki oğlu Licinius'u idam ettirmişti. Fakat sonradan hakikati anlayınca bu cinayetten duyduğu üzüntü üzerine ikinci karısı Fausta'yı kaynar suda boğdurttu. Saray mensuplarından çoğunun da benzer ağır cezalara uğramaları üzerine pek çok düşman kazandı. Halk da Roma kanunlarının kendilerine kazandırmış olduğu hak ve hürriyetleri onun tarafından gitgide kısıtlanacağı endişesine kapıldı. Bütün bunlar Roma'da büyük bir huzursuzluk meydana getirdi. Üstelik sınırları pek genişlemiş olduğu için bilhassa barbar tecavüzlerine karşı devletin Roma'dan müdafaa edilmesi kolay olmuyordu. Bunların dışında Katolik Kilisesi, o zaman Katolik değil kilise, gittikçe kuvvetleniyordu. Halk üzerinde büyük bir nüfuz ve tesir kurmuştu ve bundan istifade ederek imparatorun bazı icraatını engelliyordu ve onun otoritesine gölge düşürüyordu. Esasen imparatorlar zaten bir süreden beri istedikleri şehirde oturuyorlardı. Baş şehir olan Roma'da oturmaları gerekmiyordu. Konstantinus yeni bir baş şehir kurmayı düşündü. Burası hem Roma'dan uzak olmalıydı hem de barbarların beklenmeyen saldırılarına uğramayacak kadar sınıra yakın olmamalıydı. Bunun için evvela eski Truva şehrini canlandırmayı düşündü. Fakat bunun yerine coğrafi ve siyasi bakımdan daha üstün durumda olan Bizans, yani Bizantiyon şehrini tercih etti. Üstelik burası yedi tepe olmak itibariyle Roma'ya çok benziyordu. İlk olarak şehir bir başkent için küçüktü. Bugünkü Samatya'dan un kapanına kadar büyük ve sağlam surlar yaptırdı Konstantinos. Sonra yeni baş şehri birçok saraylar, kiliseler, hamamlar ve meydanlarla süsledi. Senato ve devlet hazinesi için iki büyük bina inşa ettirdi. Su kemerleri yaptırdı. Her tarafı çeşmelerle donattı. Bu sırada ilk Ayasofya'yı da inşa etti. İki yanı sütunlu ve revaklı Mese adında bir cadde şehrin bir ucundan öbür ucuna kadar uzanıyordu. Yunanistan'ın en güzel sanat eserlerini, Venüs ve Diana mabetlerindeki eşyayı ve heykelleri, Roma memleketlerinin neresinde güzel bir şey varsa hepsini Bizans'a taşıttı. Konstantinus, Asya tarafında arazi bulunan Romalıların İstanbul'da oturmazlarsa mülklerine sahip olamayacaklarını, ayrıca şehre gelip yerleşenlere geniş imtiyazlar verileceğini ilan etti. Bunun üzerine şehir kısa bir zamanda kalabalık bir hal aldı. Neticede 330 yılında büyük bir küşat merasimi, açılış merasimi yapıldı. Mermer bir sütun üzerine şehrin adı kazıldı. Nea Roma, yani yeni Roma. Nea Roma, yani yeni Roma, bugünkü Topkapı Sarayı'nın yerinde Septimus Severus tarafından yeniden kurulan Akropol, birkaç mabette umumi oyunların yapıldığı ve halkın toplandığı meydanları ihtiva ediyordu. Etrafı duvarlarla çevriliydi. Hristiyanlık devrinde bu putperest mabetlerin artık ehemmiyeti kalmamıştı. Umumi oyun ve eğlenceler, at ve araba yarışları için ise bugünkü Sultanahmet Meydanı'nda bir hipodrom yapılmıştı. Konstantinus, Akropol'ün güney surları ile hipodrom arasında Augusteon adlı bir meydan kurdu. Bu imparator meydanıydı. Augustus imparator demektir. Bunun ortasında bir zafer tahkı vardı ve bilhassa harp sonrası geçit merasimleri burada yapılıyordu. Meydan ayrıca onun imparatorluğun çeşitli mıntıkalarından getirdiği her biri yüksek bir sanat eseri olan heykellerle süslenmişti. Burada sonradan yapılan en mühim bina şüphesiz 1. Justinianus tarafından inşa ettirilen 3. Ayasofya'dır ki yani bugünkü Ayasofya. Daha ilk Ayasofya'yı Konstantinus yaptırmıştı. Bu yıkıldı. Sonra Theodosius yaptırdı. O da yandı. Ondan sonra Justinianus yaptırdı. Taş olarak. Yine aynı hükümdar. Yani Justinianus, Halke Pili denilen kapısı bu meydana bakan büyük sarayı inşa ettirdi. Buraya kendi at sırtındaki heykelini diktirdi. Bizans'ta idam cezaları da bu meydanda yerine getiriliyordu. Meydanın kuzeyinde yazıcılar çarşısı vardı. Bu çarşıda vatandaşların dilekçeleri, vasiyetnameleri ve kontratları ücret karşılığında katipler tarafından kaleme alınıyordu ve bu katipler dükkanlarında müşteri bekliyorlardı. Şehri baştan başa kesen ve iki tarafı sütunlara dayalı revakları bulunan meşhur Mese Caddesi de bu meydandan başlardı. Bu sütunlar Türk fethinden sonra da uzun müddet varlığını muhafaza etti. En son kısımları 100 yıl kadar evvel Veznecilerle Şehzade Camii arasında bulunuyordu. Bu yüzden burası direkler arası diye anılmıştır. Nitekim Konstantinus Ayasofya meydanında da halkı yağmurdan ve güneşten korumak için böyle sütunlara dayalı üstü kapalı yerler yaptırmıştı. Ama bunlar zamanla harap oldular. Ayasofya inşa edildiği sırada Justinianus tarafından yeniden inşa ettirilircesine tamir edildi. Meydanın zemini gayet iri taşlarla döşeliydi. Demin bahsettiğimiz Halke Pili bugünkü Ayasofya hamamının yerinde bulunuyordu. Bu meydanda İmparator 1. Theodosius bir sütun diktirdi. Üzerine elinde üstünde haç bulunan bir küreyle kendi gümüşten heykelini koydurttu. Bu sütunun dikilmesi için evvela meydanın ortasında 7 kat mermer basamaklar yapıldı. Genişçe olan bu basamaklara icabında oturulabiliyordu. Bunun üstüne bir kaide, kaidenin üzerine de büyük taşlardan bir sütun örüldü. Sonra sütunun üstü madeni levhalarla kaplandı, silindir şeklinde sokuldu. Levhalarda kabartma resimler vardı. Bunlar imparatorun muvaffakiyetlerini sembolize ediyordu. Sütun yine madeni bir başlıkla sona eriyordu ve asıl heykelin kaidesi geliyordu sonra. Şehir, Latin istilası devrinde yani 1204 yılında ağır tahribata uğradı. O sırada bu madeni levhalar söküldü, gümüş heykel indirildi, bununla para basıldı. Nitekim hipodromda bulunan mıknatıslı sütunu kaplayan bakır levhalar da aynı maksatta söküldü. Bizans'ın son imparatoru 12. Konstantinos Dragazes Paleologos devrinde Justinianus sütunu onarılırken üzeri sıvandı fakat madeni levhalar yerine konulamadı. 41 metre yüksekliğindeki bu sütunu yapmış olan Ignatios adlı mimar bir ihtilal sırasında bunun tepesine çıkarılarak orada açlıktan ve susuzluktan ölmek veya kendisini aşağıya atıp intihar etmek arasında muhayyer bırakılmıştı. O da bir gece yanında bulunan ince bir sicimi aşağıya sarkıtıp dostlarının ucuna gizlice bağladıkları ipi yukarıya çekmiş. İp yetmediği için kuşağını ve iç çamaşırlarına kadar bütün elbiselerini ekledikten sonra çırılçıplak aşağı inmiş ve kaçıp kurtulmuştu. Değerli dinleyiciler, bu mimarın başına gelen bela 1532 yılında kopan Nika ihtilali sırasında olmuştu. Nika zafer demektir Rumca. İmparator Justinianus'un karısı Theodora, evvelce sirklerde çalışan, sahnelerde kendisini çıplak olarak teşhir eden ve kim daha çok para verirse vücudunu ona satan son derece güzel ve aynı derecede iffetten mahrum bir kadındı. Öyle ki namuslu insanlar kendisine rastladıkça yollarını değiştirirlerdi. Sonunda bir aşığı onu Suriye'ye götürmüş ve orada terk etmişti. Teodora burada bir köy evinde kalırken İmparator Justinianus kendisine rastladı, aşık oldu ve evlendi. Teodora böylece bir fahişe olarak terk ettiği Bizans'a bir imparatoriçe olarak döndü. Üstelik kendisine meftun kocasını tamamen tesiri altına alıp devlete hakim oldu. Dış politikayı, kiliseyi, orduyu istediği gibi idare etmeye başladı. O sırada Bizans halkı hipodromda araba yarışı yapan iki takım yani maviler ve yeşiller yüzünden adeta iki fırkaya ayrılmıştı. Teodora mavileri tutuyordu ve onları himaye ediyordu. Yeşiller ve taraftarları buna tahammül edemedikleri için sonunda Nika ihtilali koptu. Aslında maviler aristokratları, efendim yeşiller ise esnaf ve burjuvaları sembolize ediyordu. Asiler bir müddet vaziyete hakim olur gibi oldular. İmparator canını kurtarmak için saraydan kaçmaya karar verdi. Ancak İmparatoriçe Teodora bunu reddetti. Siz kaçın, ben kalacağım. Asiler üstün gelebilirler ama bir hükümdar için tahtından güzel mezar olamaz dedi. Bu tarihi sözler İmparator Justinianus'un azmini kırbaçladı. Mücadeleye devam kararını verdi. Sonunda isyan kanlı bir şekilde bastırıldı. Bu sırada 30 binden fazla asi öldürüldü. Tarihte emsaline az rastlanan ihtilallerden birisidir Nika ihtilali. Nika ihtilali sırasında şimdiki Adliye Sarayı'nın yerinde bulunan Senato binası, İmparator 1. Konstantinos tarafından yaptırılan Aya İrini Kilisesi, yine bugünkü defterdarlık binası civarında bulunan 8 büyük kubbeli Tetrodizon diye anılan üniversite binası, buradaki eski bilginlere, yazarlara ait eserler hep mahvoldu. Böylece pek mühim bir bilim ve kültür hazinesi ebediyen ortadan kalktı. Aynı zamanda 2. Theodosius zamanında ve 415 yılında yapılan 2. Ayasofya'da harap oldu. Justinianus bunun üzerine 3. Ayasofya'yı, bugünkü Ayasofya'yı yaptırdı. 1550 yılında İstanbul'a gelmiş olan Pierre Sille, Justinianus sütununun 31 metrelik kısmının durduğunu ve bazı kalıntıların incelenmesinden üzerindeki heykelin normal insan büyüklüğünün 4 misli olduğunun anlaşıldığını naklediyor. 1650 yılında Osmanlı başşehrini ziyaret etmiş olan Spon'da sütunun pek az kısmının ayakta kaldığını görmüştür. Bunun sebebi 1592 depremidir. 1718 depreminde ise sütun tamamen yok olmuştur. Değerli dinleyiciler, İmparator Arkadius, Avrat Pazarı denilen Çemberli Taş mevkiinde üzerinde kendi heykeli bulunan bir dikili taş yaptırmıştı. Arkadius 395'te imparator olmuştur. 403 yılında da Ayasofya meydanında karısı Evdoksia'nın gümüş heykelini taşıyan bir sütun diktirdi. Bunların yeri belli değil, bunun yeri. 1934 kışında yanan eski adliye binasının temelleri tamir edilirken toprak seviyesinin 3 metre altında kaidesi ve başlığı bulundu. Buradan alınarak Aya İrini Kilisesi'nin yanına nakledildi. Bundan da sütunun burada dikili olmuş olması ihtimali doğdu. Evdoksia tıpkı Teodora gibi kocasının genç ve iradesiz olmasından istifade ederek imparatorluğa hakim oldu. Ancak o devirde iffetli kadınların uyması gereken kaidelere sırt çevirip dilediği gibi sefih bir hayat yaşardı. Bu sebeple de kilise ile arası açıldı. Hristiyan azizlerinden sayılan Patrik Ioannes Christas Thomas, onun gümüş heykelini çok seven ve akın akın ziyaret eden halka bir vaaz sırasında Allah'a ibadet edecek yerde bir fahişenin heykeline tapınıyorsunuz dediği için İmparatoriçe Evdoksia'nın emriyle sürgüne gönderildi. Hatta 60 yaşını geçmiş olduğu halde sürgün yerine yaya olarak gitmeye mahkum edildi. Kendisine atlı muhafızlar eşlik ediyordu. Ancak aldıkları emre göre onu hiç durup dinlenmeden yürümeye zorluyorlardı. Kuvvetten düşüp duraladıkça kırbaçlayarak yürümeye mecbur tutuyorlardı. Ayrıca ne yiyecek ne de bir yudum su veriyorlardı. Tabii yaşlı Patrik bu ağır eziyetlere dayanamadı. Sürgün yerine varmadan çok evvel öldü. Aslında İmparatoriçe Evdoksia'nın da istediği buydu. Ancak bu hadiseler yüzünden şehirde güçlükle bastırılan karışıklıklar çıktı. Bu sırada yangınlar neticesinde ilk Ayasofya yandı ve 15 sene sonra 2. Theodosius tarafından yeniden yapıldı. Değerli dinleyiciler, Augustaon Meydanı'nın yani İmparator Meydanı'nın bulunduğu yer Bizans'ın ikinci dairesiydi. Akropol ile Senato binasını, Ayasofya'yı ve Aya İrini'yi ihtiva ediyordu. Burada 34 sokak, 98 ev, 4 çarşı ve fakirler için 3 aşevi vardı. Meydanın divan yoluna açılan ve Mese Caddesi'nin başlangıcı olan kapısının yanında ve şimdi köşedeki su terazisinin yanında Milyon denilen bir küçük sütun vardı. Son yıllarda yapılan bir kazıyla meydana çıktı bu sütun. Kabaca yontulmuş bir taştan ibarettir. 658 yılında milattan önce İstanbul'u kuran Vizas tarafından dikilmiş olduğu söylenir. Son derece primitif bir eserdir. Bizanslar bu taşı dünyanın ortası sayarlardı. Bu yüzden bütün mesafeleri buradan başlayarak ölçerlerdi. Yani burası sıfır noktasıydı. Ölçüler mil hesabıyla bu yerden başlardı. Her meşhur şehir veya yer kuş uçuşuyla milyona kaç mil ise hesaplanmış ve kaydedilmişti. Bu kayıtlar hemen yanındaki bir binada muhafaza edilirdi. Ayrıca o devirde bilinen yerlerin kaba taslak haritası üzerine de milyondan itibaren çizgiler çizilerek işaretlenmişti. Bizans halkı bu taşın hakikaten dünyanın ortası olduğuna inanırdı. Ve o devirde yeryüzünün en büyük mabedi olan Ayasofya'nın bu yüzden onun yanında yapılmış olduğunu kabul ederlerdi. Yine halkın inandığı başka bir efsaneye göre hiçbir düşman askeri milyondan ileri geçemezdi. Böyle yaparsa gökten inecek bir melek tarafından kılıçla ikiye bölüneceklerdi. Bu yüzden Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul kuşatmasının sonlarına doğru ve savunmanın er geç çökeceği anlaşılmaya başlandığı sırada çok kimse Ayasofya'ya sığındı. Ve fetih ordusu erleri milyonu aşar aşmaz gökten inecek meleklerin onları kılıçlarıyla ikiye böleceklerini beklediler. Ancak Osmanlı ordusu şehre girdi. Milyonu aşarak Ayasofya'ya ulaştı. Böylece köhne Bizans'la beraber bu efsaneyi de ortadan kaldırdı ve tarihin karanlıklarına gömdü. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya bir başka Çınaraltı programında ve radyonuz TGRD FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.